bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Alemin hükümdarı, dinlerde merkez sembolizmi. René Guénon, İnsan Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, Şubat 2004. Türkçe'ye çeviren İsmail Taşpınar. Ses kaydına başlama tarihi 27 Mayıs 2005. Okuyan Engin Ercan. Guénon bu kitabında yerinin gayb olduğunu söylediği bir kutsal toprağın, aynı zamanda manevi bir hükümetin varlığı esasına dayalı bir hükümdarın izini sürüyor. Dinlerde çeşitli anlatılar ve başlıklarla yer bulan bu hükümdar ve onun iktidar alanını, güçlü sezgileri ve zihinsel güçleri olan bir metafizikçi kimliği ile ele alıyor. Guénon, kitap boyunca takip ettiği yöntemi belki şu ifadelerle açığa vuruyor. Bize göre, coğrafi vakalar ve aynı zamanda tarihi vakaların kendisi, her şey gibi bir sembolik değere sahiptir. Zaten öyle olması, onların bir vaka olmaları gerçeğinden hiçbir şey eksiltmez. René Guénon 1886 yılında Fransa'da Blois'da doğdu. Gençlik yıllarından itibaren din, metafizik ve gizli bilimler üzerinde çalıştı. Doğu metafiziğine özel bir ilgi duydu. Doğu gelenekleri, özellikle de Hinduizm, incelemeleri, onu sahih bir gelenek, tradisyon olmadan batıni yolun doğru bir şekilde tecrübe edilemeyeceği sonucuna götürdü. Bu araştırmaları sonucunda 1912 yılında Müslüman oldu. Bir süre sonra Fransa'dan ayrılarak Mısır'a yerleşti ve çalışmalarını orada sürdürdü. Makaleleri düzenli olarak Etüt Tradisyonel'de yayınlandı. 1952 yılında hayata gözlerini yuman çağımızın bu büyük metafizikçisi ve arifi geride 20 kadar eser bıraktı. Bunlardan bir kısmı sağlığında, bir kısmı da ölümünden sonra basılmıştır. Daha önce Türkçe'ye Modern Dünyanın Bunalımı, Doğu ve Batı, Niceliğin Egemenliği ve Çağın Alametleri, Ruhçu Yanılgı, İslam Maneviyatı ve Tao'culuğa Toplu Bakış, Manevi İlimlere Giriş, Savaş Metafiziği ve Sembolik Silahlar, Geleneksel Formlar ve Kozmik Devirler adlı kitapları çevrilmiş olan Guénon'un diğer eserleri de yayın evimiz tarafından yayınlanacaktır. 1. Batıdaki Agartha kavrayışına dair. Saint-Yves d'Alvedir'in öldükten sonra 1910'da yayınlanan Mission de Linde adlı eserinde Agartha adlı gizemli bir inisiyatik merkezin tasviri yapılır. Dipnot 2. Baskı 1949. Hatta bu kitabı okuyan birçok kişi burada bahsedilen şeyin tamamen hayali bir yer olduğunu, gerçekle hiçbir alakası olmayan, kurgu türü bir şey olduğunu düşünmüşlerdir. Gerçekten de şayet verileri harfiyen değerlendirecek olursak, sadece zahire bakarak hükmedenler için, burada bahsedilen şeylerde gerçek dışı şeylerin olduğu hükmü bu kimselerce çıkarılabilir. Acaba Saint-Yves'in kendisi de, uzun zaman önce yazmış olduğu bu eseri yayınlamama konusunda sağlam gerekçeleri var mıydı? Diğer yandan o güne kadar Avrupa'da Agartha'dan ve onun şefi olan Bratmatma'dan pek fazla ciddi bir yazar olmayan ve bu konularda otorite sahibi olmayan Louis Jacoyo'dan başka kimse bahsetmemişti. Dipnot Le Fils de Dieu Sayfa 236, 263'ten 67'ye, 272, Le Spiritisme dans le Monde, Sayfa 27-28. Bize göre bu kimse Hindistan'daki ikameti esnasında bu şeylerden bahsedildiğini duymuştu, fakat diğer bilgilerde olduğu gibi bu bilgileri de kendi uçuk anlayışı çerçevesinde düzenlemişti. Ancak 1924'te çok yeni ve hiç beklenmedik bir vaka meydana geldi. M. Ferdinand Ossendowski'nin 1920 ve 1921'de Orta Asya'ya gerçekleştirmiş olduğu çok hareketli seyahatlerinde uğradığı yeri anlattığı Beth Om Edieu adlı eseri, özellikle son kısmında St. Eve'in bahsettikleriyle hemen hemen aynı anlatıları içermektedir. Bu eser çerçevesinde koparılan gürültü, o güne kadar Agartha meselesi üzerine çökmüş olan sessizliğe nihayet bir son verecek hayırlı bir vesilenin ortaya çıkmasına neden olmuştu. Tabiatıyla septik zihniyette veya kötü niyetli olanlar, Bay Ossendowski'ye doğrudan doğruya ve açıkça St. Eve'den intihaller yaptığı yönünde suçlamalarda bulunmada gecikmediler. Buradan hareketle de her iki eserdeki benzer metinlerin dökümünü yaptılar. Gerçekten de oldukça fazla sayıda pasaj, detaylarına kadar şaşılacak derecede birbirine benzerlik arz etmektedir. Öncelikle bizzat St. Eve'in kendi kitabında dahi gerçek dışı gibi görülebilecek olan bir husus var. Yani kolları kıtaların ve okyanusların dahi altına kadar her tarafa ulaşan bir yeraltı dünyasının varlığından söz edilmektedir. Öyle ki bununla yeryüzündeki bütün bölgeler arasında görünmeyen iletişimler sağlanmaktadır. Kaldı ki Bay Ossendowski bu ifadeleri kendi hesabına söylemediği gibi bunlar hakkında ne düşüneceğini bilmediğini de ifade etmektedir. O bu ifadeleri seyahatleri esnasında karşılaştığı kimselere atfetmektedir. Bu benzerlikler daha detay konulardan olan ve eskiden Agartha'da yaşadıkları kabul edilen Bohemyalıların kökenlerinin ele alındığı, dünyanın hükümdarının Selefi'nin mezarı başında bulunduğu konusunun işlendiğine benzer daha birçok konu vardır. Dipnot: bu konuda şunu belirtmeliyiz ki içlerinde Bohemyenlerin çok çarpıcı bir örnek teşkil ettikleri üzüntü içerisindeki toplulukların varlığı gerçekten de çok gizemli ve çok dikkatle araştırılması gereken bir konu. St. Eve'in aktardığına göre kozmik misterlerin yeraltı kutlamaları esnasında öyle anlar vardır ki o esnada çölde seyahat edenler durur, hayvanlarsa seslerini keserler. Dipnot: Dr. Arturo Regini bunun eskilerin Timor Panicus dedikleri şeyle bir ilişkisi olduğunu bizlere bildirdi. Bu yaklaşım bize de oldukça gerçekçi geldi. Bay Ossendowski böyle genel bir saygı duruşunun yaşandığı anlardan birine bizzat kendisinin şahit olduğunu temin ederek aktarmaktadır. İlginç bir tevafuk olarak özellikle bugün mevcut olmayan ve olağanüstü insanlarla hayvanların bir arada yaşadığı bir ada hikayesi vardır. Burada St. Eve, Diodor de Sicil'den naklen İambul'ün seyahatinin özetini aktarır. Oysa Bay Ossendowski, Nepalli bir eski Budist'in seyahatinden bahseder. Öyle ki her ikisinin de aktardıkları tasvirler birbirinden çok az farklılıklar arz etmektedir. Şayet bu hikayenin birbirinden oldukça uzaktaki kaynaklardan gelen iki versiyonu var ise, bu durumda onları bulup birbiriyle itina ile mukayese etmek ilginç olsa gerek. Bu eserlerdeki bütün benzerliklere dikkat çektik, ancak burada hiçbir şekilde gerçek bir intihalin olduğu yönünde bizde bir kanaat oluşmamıştır. Zaten bizim buradaki niyetimiz, temelde bizi çok uzaktan ilgilendiren bir tartışmaya girmek değildir. Bay Ossendowski'nin bizzat bizlere aktardığı müşahideler dışında, bizler çok farklı kaynaklardan bu tür hikayelerin Moğolistan'da ve bütün bir Orta Asya'da çok yaygın olduğunu bilmekteyiz. Hemen şu ilaveyi yaparak belirtelim ki, Buna benzer şeyler hemen hemen bütün halkların geleneklerinde mevcuttur. Diğer yandan, şayet Ossendowski, Mission de Lint adlı eseri kısmen kopyalamış olsaydı, neden çok vurucu bir takım noktalara eserinde yer vermediğini anlayamıyoruz. Aynı şekilde, neden bazı kelimelerin şekillerini değiştirdiğini de, mesela Agartha yerine Agarti gibi, anlayamıyoruz. Oysa bu olayın daha iyi açıklaması, Ossendowski'nin rivayet kaynağı Moğol iken, St. Ives'in kaynağının Hindular olmasıdır. Zira bizler St. Ives'in en az iki Hindu ile temasta olduğunu bilmekteyiz. Dipnot: Bay Ossendowski'nin rakipleri bu olayı söz konusu şahsın elinde Mission de Lint adlı eserin Rusça tercümesinin var olabileceğinden hareketle açıklamak istediler. Oysa bu tercümenin varlığı başlı başına bir problematik. Zira bizzat St. Ives'in varisleri böyle bir şeyi bilmediklerini belirtiyorlar. Ayrıca St. Ives'in Aum olarak yazdıklarını neden Om şeklinde yazdı diye de Bay Ossendowski eleştirildi. Oysa her ne kadar Aum, kutsal tek hecelinin teşkil edildiği parçalarına ayrılarak temsili ise de, doğru transkripsiyonu ve gerçek seslendirilişi Om şeklindedir. Zira Hindistan'da olduğu gibi Tibet'te ve Moğolistan'da da bu şekildedir. Bu açıklama bazı eleştirilerin ne düzeyde olduklarını gösterme bakımından yeterlidir. Aynı şekilde inisiyatik hiyerarşideki başkanı tarif için neden dünyanın hükümdarı ifadesini kullandığını da bilmiyoruz. Zira bu isim St. Ives tarafından hiç kullanılmamaktadır. Bazı alıntıların olduğunu kabul edecek olsak bile, bazen Ossendowski'nin aktardığı bazı şeyler var ki, Mission de Lint'te bunun karşılığı yoktur. Bunlar öyle şeyler ki, kendisinin bütün bu parçaları uydurması mümkün değildir. Kaldı ki kendisi doktrinlerden çok politikayla meşguldü ve ezoterizmle ilgili hiçbir şey bilmemektedir. Öyle ki aktardığı şeylerin gerçek mahiyeti hakkında hiçbir fikre sahip olmadığı apaçıktır. Mesela dünyanın hükümdarı tarafından Fi tarihinde siyah bir taşın Dalai Lama'ya gönderilmesi, oradan Moğolistan'daki Urga'ya nakledilmesi ve aşağı yukarı 100 yıl önce kaybolması konulu bir rivayet yer almaktadır. Dipnot: Bunun bir aerolit olduğunu bilmeyen Bay Ossendowski, bazı fenomenleri yeryüzüne çıkan bazı varlıklar olarak açıklamakta ve bunların bir çeşit kayağın taş, arduvaz olduklarını varsaymakta. Oysa birçok gelenekte siyah taşlar önemli bir rol oynamaktadırlar. Kibele'nin sembolü olmaktan Mekke'deki Kabe'ye yerleştirilen siyah taşa kadar. Dipnot: Burada gökyüzünden düşen ve Wolfram Desenbach versiyonunda Graal olarak kabul edilenlerdeki gibi bazen üzerlerinde yazıların da olduğu Lapsis Exilis ile aralarında ilginç benzerlikler kurulabilir. Olayı daha ilginç kılan bu aynı versiyonda Graal nihayet Rahip Jan'ın hükümdarlığına nakledilmekte. Kimileri buranın Moğolistan, Mongoli olduğunu savunmuştur. Oysa burada herhangi bir coğrafi mekan fikri kabul edilemez. Bakınız, L'Ezoterism de Dante, 1957 baskısı, sayfa 35-36 ve daha sonraki sayfalar. İşte başka bir örnek daha. Urga'da ikamet eden Bogdohan ya da yaşayan Buda'da birçok kıymetli eşyalar yanında üzerinde svastikanın kazınmış olduğu Cengiz Han'ın yüzüğü ile dünyanın hükümdarının mührünün olduğu bakır bir plaket de yer almaktadır. Öyle anlaşılıyor ki Bay Ossendowski bu eşyalardan sadece birini görmüş, diğerinin varlığını düşünmesi ise oldukça güç olurdu. Burada tabii olarak aklına altın bir plaketten bahsetme fikri gelemez miydi? Bu giriş mahiyetindeki birkaç tespit meramımızı aktarmak için yeterlidir. Zira biz her türlü polemik ve şahıslara ilişkin her türlü tartışmadan uzak durmak istiyoruz. Burada Bay Ossendowski ile St. Eve'i zikrediyorsak bu, onların söylediklerinin bir takım tespitler yapmada bir başlangıç noktası teşkil edebileceği nedeniyledir. Yoksa ne biri ne de ötekiyle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Kaldı ki meselenin kendisi onların şahsının olduğu gibi hesaba katılması bile gerekmeyen, bizim de şahsımızın ötesinde bir boyuta sahiptir. O şahısların eserleriyle ilgili boş sayılabilecek herhangi bir metin tenkidi faaliyetine girişmek istemiyoruz. Aksine bildiğimiz kadarıyla başka hiçbir yerde olmayan bazı tespitlere dikkat çekmek istiyoruz. Öyle ki bu tespitler Bay Ossendowski'nin sırların sırrı dediği şeyi bir ölçüde aydınlatmada yardımcı olabilir. Dipnot: Elinizdeki bu eserin varlığı bile tarafımızdan bilinmeyen bir kişi lehine gerçekte kaleme alındığına dair bugünlerde bazı söylentilerin dolaştığını öğrenince çok şaşırdık. Kimler tarafından söylenirse söylensin, bu tür ifadelerin tamamını kesin bir dille reddediyoruz. Zira bizim için önemli olan geleneksel bir sembolizmin açıklanmasıdır ve herhangi bir şahsileştirme ile hiçbir alakası yoktur. 2. Hükümdarlık ve başrahiplik. Pontifika. Dünyanın hükümdarı ünvanı, en yüksek, en tam ve en kesin anlamıyla ele alındığında, bu isim tam olarak ilk ve evrensel kanun yapıcı Manu için kullanılır. Bu ismin çeşitli şekillerde kullanılması, birçok eski halklarda da görülmektedir. Burada hemen bir örnek olarak, Mısırlılardaki Mina ve Menes kelimelerini, Keltlerin Menv kelimesini ve Yunanlıların Minos kelimesini hatırlatabiliriz. Dipnot: Greklerde Minos aynı anda hem yaşayanların kanun yapıcısı hem de ölülerin yargılayıcısıdır. Hindu geleneğinde bu iki işlevden biri Manu'ya, diğeri ise Yama'ya aittir. Ancak bunlar zaten ikiz kardeşler olarak temsil edilirler. Bu da iki farklı görünümde ele alınan tek bir prensibin çift yönlülüğüdür. Zaten bu isim hiçbir şekilde tarihi ya da şu veya bu şekilde efsanevi bir kahramana işaret etmemektedir. Gerçekte onun işaret ettiği şey bir ilkedir. Saf manevi nuru düşünen ve bizim dünyevi şartlarımızla içinde bulunduğumuz varlık devresine uygun kanun, dharma, yapan kozmik akıldır. O aynı zamanda hassaten düşünen varlık, Sanskritçe manava olarak kabul edilen insanın da arketipidir. Diğer yandan burada özellikle belirtilmesi gereken diğer bir şey ise, bu ilkenin yeryüzündeki bir manevi merkez ya da kaynağı, İnsan olmayan, apaurusheya, kutsal geleneğin ambarını bütünüyle korumakla görevlendirilmiş bir teşkilat tarafından tezahür ettirilebilir olmasıdır. Öyle ki ilk hikmet, sagesse, çağlar boyunca onu kabul edebilecek durumda olanlara bu vasıtayla iletilir. Böyle bir teşkilatın başı, bir şekilde Manu'yu bizzat temsil ederek, onun ünvanını ve sıfatlarını taşıma hakkına sahiptir. Ayrıca görevini ifa için gerekli olan bilgi derecesine ulaşmakla, adeta insani bir tezahürüymüş gibi ilkeyle gerçekten aynileşir ve bu durumda kendi bireyselliği kaybolur. St. Eve'in işaret ettiği gibi şayet bu merkez, yani Agartha, Fi tarihinde mevcut olan Ayodhya'da ikamet eden ve kökenini günümüz devresinin Manusu olan Vaivasvata'ya kadar götüren kadim güneş hanedanlığının Suryavansha varisi ise Agartha'da da durum aynıdır. Dipnot: Bu güneş hanedanlığı makamını sembolik olarak ele alacak olursak, onunla gül haçların güneş hisarı ve hatta Campanella'nın Güneş Şehri arasında bir benzerlik kurulabilir. Saint-Yves daha önce de belirttiğimiz gibi Agartha'nın yüce başkanını dünyanın hükümdarı olarak takdim etmemektedir. Onu hükümdar başrahip, suveren pontif olarak takdim etmekte ve ayrıca onu bir Brahman kilisesinin başı olarak zikreder ki, böyle bir isimlendirme biraz fazlaca batılılaştırılmış, oksidentalize bir kavramsallaştırmadır. Dipnot: Brahmanik kilise şeklindeki adlandırma sadece heterodoks bir mezhep olan ve 19. yüzyılın başlarında Avrupalılar ve özellikle de Protestanların etkisiyle kurulmuş olan modern Brahma Samaj dışında aslında Hindistan'da hiçbir zaman kullanılmamıştır. Söz konusu mezhep çok kısa bir süre içerisinde birbirine rakip birçok dallara bölünmüştür ve bugün hemen hemen hiçbir müntezibi kalmamıştır. Bu mezheplerden birisinin kurucusunun şair Rabindranath Tagore'un dedesi olduğunu burada zikretmek ilginç olacaktır. Bu son tespit bir tarafa bırakılacak olursa, onun söyledikleri bir yönüyle Bay Ossendowski'nin söylediklerini tamamlamaktadır. Öyle anlaşılıyor ki, her ikisi de kendi ağırlıklı meşguliyetleri ve eğilimlerine uygun olan yönüyle olayı görmüşlerdir. Zira gerçekte burada söz konusu olan çift yönlü bir güçtür, yani aynı anda hem rahiplik hem de hükümdarlık gücü. Kelimenin gerçek anlamıyla başrahiplik, pontifikal ünvanı, evleviyetle inisiyatik hiyerarşinin başkanına aittir. Bu ise bir takım açıklamaların yapılmasını gerektirmektedir. Sözlük anlamıyla pontifex, başrahiplik, köprü inşa eden kuran kimsedir. Romalılara ait bir ünvan olarak köken itibariyle bir şekilde masonik bir ünvandır. Ancak sembolik olarak aracılık görevini yerine getiren anlamını taşır. Bu dünya ile yüksek alemler arasındaki iletişimi kuran kişidir. Dipnot: Aziz Bernard diyor ki, kelimenin etimolojik kökeninin de gösterdiği üzere pontif, Tanrı ile insan arasında bir bakıma bir köprüdür. Tractatus de Moribus et Officio Episcoporum 3.9. Hindistan'da sadece Jainalar için kullanılan bir terim vardır ve Latince'deki pontifex kelimesinin tam karşılığıdır. Tirthamkara. Kelime anlamı itibariyle bir ırmak geçidi veya bir geçit yapan kişi anlamına gelmektedir. Burada söz konusu olan geçit kurtuluş yoludur, mokşa. Tirthamkaralar aynen Yuhanna'nın vahyindeki ihtiyarlar gibi sayıca 24 adettir ki zaten bunlar da yani ihtiyarlar bir pontifikal topluluk oluşturmaktaydılar. Bu anlamda semavi köprü olarak gökkuşağı, başrahipliğin, pontifika, tabii bir sembolüdür. Öyle ki bütün gelenekler hemen hemen tamamen aynı anlamları yüklemektedirler. Mesela İbranilerde Tanrı ile halkı arasında varılan antlaşmanın ahitleşme teminatıdır. Çin'de gökle yerin birliğinin işaretidir. Yunanlılarda tanrıların habercisi olan Iris'i temsil etmektedir. Hemen hemen her yerde, İskandinavlarda olduğu gibi Perslerde ve Araplarda, Orta Afrika'dan Kuzey Amerika'daki bazı halklara kadar gökkuşağı, hissedilebilir alem, monde sensible ile hissedilebilir üstü alem, suprasensible arasını birbirine bağlayan köprüdür. Diğer yandan rahiplik ve hükümdarlık güçlerinin birleşmesi Latinlerde Janus sembolizminin bir tezahürü ile temsil edilmekteydi. Bu sembolizm oldukça girift ve birden fazla anlama sahiptir.